Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street.
Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir dostum, konuğum var. Kendisi küratör, Arter'de uzun yıllardır çalışmakta. Öncesinde de akademik çalışmalarıyla ön planda bir isimdi. Selen Ansen. Selen, hoş geldin.
Hoş bulduk Çelenk. Teşekkür ederim davet için.
Uzun yıllardır bu programı yapmak için çok vesilemiz vardı elbette ama kısmet bugüneymiş diyelim. Hali hazırda çalışmakta olduğun 2015 yılından beri kadrolu ama öncesinde de yaptığın sergiler oldu. Arter bünyesinde iki birbirinden farklı ama ikisi de ilginç sergin varken seninle bu radyo kaydını yapalım istedim. Sana teşekkür ederim ki kabul ettin. Arter bünyesinde her iki sergide senin belki Arter'de şimdiye kadar hayata geçirdiğin onlarca program ve sergiden ikisi sadece ama biz bu ikisine odaklanacağız. Biri tabii ki özellikle dikkat çekici, farz et ki sen yoksun serginin adı. Uzun soluklu da bir sergi. Yıl sonuna kadar devam ediyor, 29 Aralık 2024'e kadar. Ve ilk kez bir özel koleksiyon seçkisi sergisiyle, izleyiciyle buluşuyor Arter. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadı. Kendi koleksiyonundan seçkileri tabii ki izleyiciyle buluşturuyordu. Ya da süreli sergiler, programlar hayata geçirmekte olan bir kurumdu. İlk koleksiyon, yani ilk özel koleksiyon seçkisinde tabii ki bilenleri şaşırtmayacak bir ismin koleksiyonuyla oluşturdu. Ama ne koleksiyon? İçinde yüzlerce sanatçı. Yine yüzlerce farklı yapıt var. Aslında hepsini yapıt olarak tarif etmek de doğru değil. Şimdi birazdan Selen'e zaten onun ayrıntılarını soracağım ama dönemler, kuşaklar, teknikler ötesi aşırı bir malzeme, nesne çeşitliliği söz konusu. Adeta bir koleksiyoncunun kendi zihin haritasını, kendi zevkini, kendi düşünme biçimini bir müzeye taşımış oldu Selen Ansen. Selen, şuradan yola çıkmak istiyorum. Sen her şeyden önce görsel sanatlar alanında sanat teorisi, felsefe üzerine ve bunun pratiği üzerine çalışan, dersler veren, sergiler yapan bir isimsin. Şuradan yola çıkmak istiyorum. Burada mevzu bahis olan koleksiyon öncelikle kimin koleksiyonudur? Ve sergiyi görmüş biri olarak biliyorum ki bu koleksiyon aslında görsel sanatların, hele ki günümüz sanatının çok ötesinde bir yere uzanıyor. Dolayısıyla neye uzanıyor, sen nasıl tarif edersin? Ve özellikle görsel sanatlar ağırlıklı çalışan bir isim olarak burada senin için kolay ya da zor ya da farklı olan noktalar ne oldu bu kadar çeşitli ve büyük ölçekli bir koleksiyon içinde?
İlk soru kolay. bu koleksiyon Ömer Koç koleksiyonu. Ömer Koç'un koleksiyonu ya da ve evet, dediğin gibi yani bu koleksiyonun ismiyle anacaksak Ömer Koç koleksiyonu olarak aslında ve bir aslında bir diyar ve sınırlarını biçmek ya da bir yerde durdurmak zor. Yani dediğin gibi hem bir dönemi sınırlandırmak zor, imkansız, zor da değil, imkansız bir alana, bir mecraya, bir coğrafyaya sınırlamak da imkansız. Belki de bu koleksiyonun özelliklerinden biri diyebilirim. Şöyle ki, ben bu koleksiyonla, Ömer Koç koleksiyonuyla aslında iki farklı daha önce yaptığım sergi vesilesiyle tanışmış oldum. Biraz bu diyarı, böyle bir diyara girdim. Bu da 2022 yanılmıyorsam Meşer'de Ben Kimse Sergisi'nin isimli sergide. Bu da bir grup sergisiydi ve sadece bu koleksiyondan eserlerden oluşmuyordu ama seçkinin içinde bu koleksiyondan ödünç aldığımız eserler bulunuyordu. Bir de Abdülmecit Efendi Köşkü'nde yer alan, düzenlenen Brigitte Pitarakis ile kokuratörlüğünü üstlendiğim İsmi Lazım Değil sergisinde gene bir grup sergisiydi ve gene sadece bu koleksiyondan eserler değil ama bu koleksiyondan da eserler vardı bu sergide. Dolayısıyla bir tanışmaya başladık. Ve bu sergi fikri ise Farzet Ki Sen Yoksun olarak isimlendirdiğim serginin fikri aslında Arter'de bizim uzun zamandır yapmak istediğimiz bir konseptti. Bir özel koleksiyon düşünmek yani. Şimdi Arter'in biliyorsun bir kurumsal koleksiyonu var. Yani Arter'in koleksiyonu var ve biz aslında bir koleksiyon pratiği içerisindeyiz kurumsal olarak. Koleksiyon oluşturuyor Arter. Ama tabii kurumsal koleksiyon ve özel koleksiyon arasında ortak noktalar olduğu gibi farklar da var. Bu da tabii bir şahıs. Senin çok güzel söylediğin gibi bir sübjektivite söz konusu orada. Bir öznellik söz konusu. Ve bir eylem, bir öznel eylem söz konusu, arzu, bütün bu konular giriyor. Ve bunu bir sergi dahilinde irdelemek istiyorduk çoktandır. Bir şekilde çok şey oldu, pandemi üzerinden geçti, hani bildiğimiz şeyler. Ve bu sergiye 2021'de galiba çalışmaya başladık. Şöyle ki
en çok şunu merak ediyorum, yani gerçekten çok büyük ölçekli bir sergiden bahsediyoruz. Şimdi rakamlara boğmak istemiyorum dinleyiciyi, sen de istemeyeceksin ama yani kulaç listesi böyle bir bilgisayar kaplayacak hani böyle eser künyesiyle ayrı kitap basılabilecek falan bir ölçek bahsediyoruz. Ne kadar çeşitli, ne kadar zengin olduğunu zaten ikimiz de dile getirmiş olduk ama aynı zamanda sadece görsel sanatlardan da ibaret değil. Yani nasıl başa çıktın? Yani bu ölçek ve bu çeşitlilik hakikaten göz korkutucu olabilir. Bir aks belirlemek, bir çizgi çekmek, bir şey yapmak lazım. Yani ekspertiz anlamında da hepsi tek bir uzmanlık alanına giremeyecek kadar geniş bir şeyden bahsediyoruz. Elbette bunun da küratörlüğünü yapmak, bundan bir sergi oluşturmak mümkün ama buna bir yaklaşım belirlemek gerekiyor sanki.
Şöyle, ilk önce şunu söylemeyeyim. Bu koleksiyonun sınırlarını biçmek imkansız derken hakikaten burada gündelik nesne de olduğu için ve ya da anonim nesneler ya da zanaata girebilecek, yani eğer bir kategoriye girden bahsedeceksek zanaat ya da tasarım nesnesi ya da fonksiyonel nesne diyebileceğimiz için hakikaten hani nerede bitiyor, nerede başlıyor? Bu sergide, bizim Arter'de düzenlediğimiz sergide koleksiyonun bence parçası olan, tabii ki yani parçası olan, bence de değil, parçası olan birçok alan ve nesne yok bu arada. Uh-huh. Yani mesela Meşer'de şu an bir panorama sergisi var. Gene Ömer Koç koleksiyonundan oluşturulan oryantalist önemli parçalar. Mesela bu sergide birkaç oryantalist eser kategorisine girebilecek şeyler var ama hani aslında çok daha geniş bir koleksiyondan bahsediyoruz. Bu bir seçki. Şimdi şöyle diyorum, nasıl derim? Bu gene diyar metaforunu kullanacağım. Bu alana girerken bir diyar olduğunu biliyordum elbet ama galiba çapının farkına tam varmadım. Yani yürürken ya da içinde gezinirken, evet, yani yürüye yürüye büyüdü ve galiba iyi bir şey. Çünkü başta çok devasa bir şeyle karşı karşıya geldiğinizde ne kadar profesyonel olursanız, ne kadar, ama hiç fark etmiyor. Çok dediğin gibi göz korkutucu bir şey, hiçbir şey yapamayabilirsin çünkü aman tanrım ben bu konuda uzman değilim dersin. Yani birçok şeyden geçersin. Dolayısıyla bir acemilik diyeceğim, şansı, onun şansı var zannediyorum. Bir de tabii ki burada yalnız değildim. Bir kere koleksiyoner. Bence en önemli burada hani söylemem gereken bu sergi, bunun çalışması ister istemez bir özel koleksiyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir özel alandan bahsediyoruz, bir yaşam alanından bahsediyoruz ve ister istemez açılması gereken bir kapıdan bahsediyoruz. Bu sergi bu kapı açılmaz olsaydı mümkün olmazdı. Dolayısıyla bu kapı kapıyı açan biri var. Bu kapıyı da koleksiyonerin kendisi açtı ve bu kadar da muğlak konuşmayayım. Şunu söylemeyeyim gerçekten yani ben bana eşlik edildiğini hissediyorum çok güzel bir şekilde. Yani bu gerçekten bir diyalog içerisinde oluşan farklı insanlarla, sadece koleksiyonerle değil ama ilk olarak koleksiyonerle oluşan bir diyalog ile mümkün oldu. Ve bu süreç içerisinde devam etti. Bu ne demek? Ben bir seçki oluştururken bu süreçte sundum dedim. Aa, böyle bir mesela bu eseri ödünç almak isterim. Koleksiyoner şunu diyebildi. Bak belki bu eser de ilgini çekebilir. Tematik olarak belki hani gördün mü bilmiyorum, bak böyle bir şey ya da ah bu benim çok sevdiğim bir eser çünkü bu sohbetler tabii çok mühim şeyler. İlla hani bu sohbetler esnasında paylaşılan fikirler sergide yer almadı, sergide yer alacak gibi de bir zaten bir koşul yoktu ama kesinlikle rehberlik ettiler. Yani bu sohbetler rehberlik etti. İşbirliği anlamında koleksiyoner dedim. Bir de bu serginin belki benim için hani en mühim farklarından bir tanesi mekan, dediğin gibi sen de mekan çok önemli. Neden? Bu sergi sadece bir koleksiyonu nasıl diyeyim, bir özel koleksiyonun muhafaza edildiği yaşam alanını müzeye koymak değil olduğu gibi ya da buna sadık kalmak değil, koleksiyonerin kendi evinde, kendi yaşam alanında eserleri, nesneleri sergilediği gibi bu sergilemi şekline sadık, tamamen sadık kalarak sergiyi oluşturmak değildi. Özel koleksiyonu toplama, koleksiyon yapma eylemini sorgulamak, irdelemek ve bunu yaparken de özel alanı, bir özel alanın müze alanına, yani tabii ki Arter özel bir kurum, kamusal bir, yani kamusal bir kurum değil ama kamuya açık bir kurum ve bir sanat kurumu. Dolayısıyla şu da önemli benim için bu sergide. Gerçekten özel bir özel alanın bir kamuya açık sanat alanına taşınmasının beraberinde gelen sorular, imkanlar, çıkmazlar. Ama daha ziyade imkanlar, bunu da sorgulamaktı. Dolayısıyla dediğim gibi mekan çok önemliydi ve aslında çok çabuk bir şekilde mimarlarla çalıştık. Mimarla burada yani ekip gerçekten önemli. İki mimar var bu sergide. Biri Cemre Akman, diğeri Nilüfer Konuk ve gerçekten beraber oturduk. Yani ben seçkiyi oluşturdum. Elbet oluştururken de mekanı düşündük ve seçkiyi oluşturma sürecinde Cemre Akman ve Nilüfer Konuk da vardı. Dolayısıyla beraber aslında yaptık. Yani evet duvarda ismim var ama kesinlikle tek başına değilim burada. Kesinlikle.
Şüphesiz ki bir büyük özel koleksiyondan dolayısıyla Ömer Koç'un oluşturduğu çizgisini belirlediği, eminim onun da ekip arkadaşları vardır ama onun oluşturduğu bir koleksiyondan, üstelik uzun yıllara yayılmış bir koleksiyondan ve bu koleksiyonun aslında bir müzeye taşınmasından bir seçkiyle bahsediyoruz. Dolayısıyla bir müze dergisi bekliyor ziyaretçi. Müzelerde de koleksiyonlarını ya da başka özel koleksiyonları görmeye alışkın ziyaretçileri bile şaşırtacak derecede senin biraz önce gündeme getirdiğin gibi bir sergi tasarımıyla ön plana çıkartıyor. Aslında bu her şey. Adeta bir koleksiyoncunun evinde gibiyiz. Hakikaten burada ev kelimesini şey anlamında da kullanıyorum. Yani oturma odasıyla, yaşam alanıyla, Ömer Bey'in mobilya koleksiyonundan da seçkiler. Dolayısıyla bir yaşam alanını nasıl tasarladı ya da orada ne gibi tercihler gözettiğine dair izler de taşıyacak biçimde. Bir evde bulunan farklı üniteler, farklı işlevselliklere de yer verecek içinde. Ama tabii ki birebir onun yaşamakta olduğu evin kopyasını müzeye getiren biçimde değil. Yani bu tabii ki müthiş fark yaratan bir şeydi izleyici deneyimi açısından. Yani sanki bir koleksiyoncunun evindesin, hatta belki bizatihi Ömer Bey'in evindesin gibi hissediyorsun. Ama aslında orada Seren Anse'nin tabii ki ekip arkadaşlarıyla ve koleksiyoncuyla diyalog içerisinde yarattı. Başka bir ev, başka bir zihin haritası, başka bir işte bir sergi var. Bir sergisi var. En başarılı alan buydu herhalde serginin. Şunu sormak istiyorum. Burada ne gibi tercihlerde bulundun sen? Yani bazı belki sergilemeyle ilgili ortaya koyduğun ya da yapıtlarla ilgili seçkiye dair ortaya koyduğun bazı tercihleri de deşifre edersen, birkaçını en azından sergiyi henüz görmemiş izleyici ya da görmüş olan izleyici için yeni alanlar açabilir zihinlerinde.
Şöyle şunu diyebilirim. Evet. Sadık kalmak niyet değildi. Yani koleksiyonerin oluşturduğu fiziksel olarak görünür şekilde eserlerin yaşam alanlarında, özel alanlarında olduğu, bulunduğu şekle sadık kalmak değildi niyetim. Fakat şuna sadık kalmak istedim. Benim gözümde, dolayısıyla tamamıyla sübjektif bir şeyden bahsediyorum, başka bir küratör, başka biri bu sergiyi yapsaydı bambaşka bir sergi olacaktı ve yani tabii ki benim gözümde bu özel koleksiyonun özelliklerini oluşturan dinamikleri taşımak sergiye. Bunlar nedir? Aslında demin bahsettiğimiz genişlik, yani alanlar arasında gezinebilmek, alanların buluşması, mecra çeşitliliği ve nesne çeşitliliği. Ve tabii dönemler arası gezinebilmek. Ve bunu yerarşi kurmadan, şimdi yerarşi kurmadan demek aslında en iyi şey burada duvar. Bir duvarda yan yana hiç bizlerin ya da sanat tarihsel anlamda buluşturmayacağımız nesnelerin bir duvar paylaşabilmesi veya bir oda paylaşabilmeleri veya bir zemin paylaşabilmeleri ya da bir kayda paylaşabilmeleri. Dolayısıyla bu komşulukları koleksiyonerin oluşturduğu komşulukların doğasına diyeyim ya da spiritine sadık kalmak idi. Bu bir. İkincisi, bir fark diğer yaptığım sergilere göre, yani eğer analiz edebiliyorsam, ben dediğin gibi ben sonuçta evet felsefe felsefe hocalığı yapmış bir insanım ve kavramdan geliyorum. Yani kavram biraz benim ev gibi hissettiğim yer ve dolayısıyla sergi yaptığımda kavram çoğu zaman önde gelir. Grup sergilerde hani bahsediyorum daha ziyade. Burada böyle bir yöntem izlememeye dikkat ettim. Biraz koleksiyonu duymaya, birazcık dinlemeye ve kaybolmak. Yani kaybolmanın gerekli olduğunu düşündüm. Herhangi bir kavram doğrultusunda gitmezken, şimdi burada zannediyorum her sergide kendi takıntınızla buluşuyorsunuz. Yani ben buna inanıyorum. Yani gerçekten tabii ki bu bir tanışma ve yani bir eserle ya da bir sanatçının dünyasıyla tanıştığında o sanatçının dünyası çok farklı bir dünya olabilir ve o fark olmalı. Ama zannediyorum yaklaşım şekli her birimiz bir bagajla geliyoruz. Ben buna takıntı diyorum. Benim kesinlikle takıntılarım var. Sandalye mesela benim takıntılarımdan bir tanesi. Fonksiyonel obje benim takıntılarımdan bir tanesi. Düşme eylemi takıntılarımdan bir tanesi ki bunun etrafına sergi yaptım. Çoğu yazımda vardır. Dolayısıyla koleksiyona yaklaşırken mümkün olduğu kadar kendi takıntılarımdan arınmak istesem de gene de kendi takıntılarımı besleyen çok şey gördüm. Ve bu süreç içerisinde işte Ömer Hayyam'ın yani Farz et ki sen yoksun serginin ismi Ömer Hayyam'ın rubailerinin bir tanesinden isim alıyor. Ve tam da hani hazırlık sürecinin bir noktasında bana öyle geldi ki benim bu düşme takıntım sanki bu koleksiyonda yuva buldu. Ve bu koleksiyonun benim gözümde özelliklerinden bir tanesi daha bir yani yaşamla gerçekten bu kadar içten bir temas kurması ve yaşam derken yaşamın tüm kompleksitesiyle, tüm katmanlı tarafıyla, tüm opaklığıyla, tüm çatışmalarıyla bir temas kurması. Yani ölümlülükle temas kurması ve iki eser aslında bana iki eserin yan yanadalığı bana bunu ah dedim yani hakikaten bu varmış burada bir yer çekimi deyiz yani bizim ortaklaşa paylaştığımız şey yer çekimine maruz kaldığımız bir zeminde yaşıyoruz ve bu yer çekiminin oluşturduğu ivme içerisinde yükselişler oluşturmaya, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu koleksiyon benim gözümde dediğim gibi kesinlikle bunu koleksiyonere şey yapmam yani bu benim okumam. Bu koleksiyon benim için edebiyata olan aşkı yani bu bir kelime aşkı bence bu sadece bir sevda değil bu bir aşk bu bir tutku. Mobilyaya ama aynı zamanda bilime, felsefeye, sanata, mizaha bence yükseliş düşleyebilmek ama bunu yaparken de ayakları hiçbir zaman zeminden kesmeyerek hep yerde yani bir dünyevilik içerisinde bu yükselişleri düşünebilmek ki hani Ömer Koç'un nasıl diyeyim çok sevdiği felsefecilerden bir tanesi Friedrich Nietzsche. Nietzsche'nin bütün felsefesi bunun üzerine kurulu diyebilirim gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok önemliydi bu sergiyi kurarken benim için.
Selen, hakikaten çok katmanlı bir sergiden bahsediyoruz. Yani senin küratöryel yaklaşımın, kavramsal çerçeven de dahil olmak üzere üzerine çok daha konuşacağımız şey var şüphesiz ama kalan sınırlı zamanımızda bambaşka bir sergiyi daha gündeme getirmek istiyorum kısacık dahi olsa. Burada da yine senin kelimelerle, edebiyatla, dille olan çok yakın ilişkin aslında ortaya çıkıyor. Çalıştığın sanatçıların pratiği ve birebir sergilenen işler açısından da bambaşka bir sergiden bahsediyoruz. Yani her şeyiyle bambaşka bir içerik. Bence bu da başa çıkması çok kolay bir format değil. Beni de sıklıkla korkutan sergi formatlarından biri duo sergiler olsa gerek. Solo sergiler, grup sergileri bunlar bambaşka dinamikleriyle birbirinden farklı ile belki matematiği daha kolay olabilecek şeyler. Duo yani ikili sergilerin de kendi içinde bir matematiği olmakla beraber hakikaten kimyanın uyuşması, sanatçılar arasında, küratörle sanatçılar arasında kimyanın uyuşması, karşılaşmalar çok belirleyici oluyor. Burada biri İsveç'ten, diğeri Türkiye'den. İki sanatçıdan bahsediyoruz. Johanna Gustafsson Fürst ve Dilek Winchester. Dilek Türkiye'de yaşamakta olan bir sanatçı ve Glossolalia başlıklı bir
La.
Bu da pardon, bu da 4 Aralık 2024'e kadar devam ediyor. Bu sergi hakkında da biraz kendi perspektifinden bilgi verebilir misin? Son bir 3-4 dakikalık vaktimiz kaldı ama Arter'de farz et ki sen yoksun sergisi çok dikkat çekiyor ve izleyiciyle buluşma imkanı çok daha geniş. Bu sergi gözden kaçmasın özellikle istiyorum dinleyici açısından.
Çok teşekkürler o zaman ayırdığın için. Şöyle ki bu sergi dediğin gibi Duo benim de ilk defa küratörlüğünü üstlendiğim bir Duo sergi. Yani ben hiç Duo sergi yapmamıştım. Bu ilginç bir Duo. Çünkü aslında bu iki sanatçı dediğin gibi Stockholm'da üreten ve yaşayan Johanna Gustafsson Fürst ve İstanbul'da yaşayan ve üreten Dilek Winchester birbirini ta 2021'e kadar tanımıyorlardı. Ve aslında biz devreye yani Arter olarak devreye girmeden önce İsveç, İstanbul'da bulunan İsveç Araştırma Enstitüsü'nün pandemi esnasında bizler evimize tıkalı kaldığımız dönemde İsveç Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği bir dil etrafında bir sohbet dizisi vesilesiyle bu iki sanatçı buluşturuldu Zoom üzerinden yani dijital ortamda. Bu sohbetlerine dil sorunsalı etrafında dil ve çeviri sorunsalı etrafında düzenlenen bu sohbete ayrıca bir Bizans tarihçisi, Amerikalı ünlü bir Bizans tarihçisi katılıyor. Bu da bu insanın ismi Glenn Pierce. Özetle bu buluşma çok güzel gerçekleşiyor ve sanatçılar hazırlanırken bu sohbete fark ediyorlar ki pratikleri çok farklı olsa da kullandıkları mecralar farklı. Johanna Gustafsson Fürst çoğunlukla ahşap heykeller yapan bir heykeltıraş. Dilek Winchester daha çoklu mecralarla çalışan, yerleştirmeler yapan, video eserler üreten de aynı zamanda bir sanatçı. İki sanatçı bir kere ikisinin de dil ile ilgisi ortaya çıkıyor. Ama sadece bu değil. Dil çünkü çok geniş bir konu. Dil, çeviri ve çok dillilik söz konusu. Ve dil iktidar, dil, şiddet ilişkisi tarafında. Esin kaynaklarının da bir ortaklık da keşfediyorlar. Kurt Schwitters onların çok ortak bir esin kaynağı ya da ilham kaynağı. Esin demeyeyim de ilham kaynağı. Neyse ve bir sergi arzusu, bir sergiye mi dönüşse buluşma dendiğinde İsveç Araştırma Enstitüsü ve İsveç Konsolosluğu çok nazik ve çok güzel bir şekilde Arter'e geliyorlar ve ya biz böyle bir bilmiyoruz, bizim işimiz değil ama siz ilgilenir misiniz dediler ve biz evet çok ilgileniriz dedik ve şanslı kişi ben oldum. Kurra'da küratörlüğü bana geldi. Ve çok güzel bir gerçekten bir deneyim oldu. Çünkü tam da dediğin gibi ikililik çok zor bir şey. Üçlülük yani eğer beni de kendimi katacaksam tabii ki aynı level değil ama çok zor bir dinamikler ve bu iki sanatçı yani inanılmaz yani yapıtlarında nasıl diyeyim defend ettikleri değerleri kendi pratiklerinde ve sanata bakışlarında gerçekten uygulayan insanlar birbirleriyle müthiş bir saygı içerisinde sadece saygı değil dayanışma ve müzakere çünkü serginin ana konusu dil ve çok dillilik ve bu çok dilliliği koruyarak, muhafaza ederek nasıl bir ortaklık kurabiliriz, nasıl anlaşabiliriz ve bunun farklı yolları irdeleniyor, deneyime sunuluyor. Ama bir başka konu ya da dille beraber gelen konulardan biri gerçekten müzakere ve bunu çok farklı düzeyde düşünebiliriz toplumsal ve siyasi ve sanatsal olarak da.
Helen, çok teşekkür ederim. Bu sergide tabii ki yapıtlar üzerinden konuşabileceğimiz çok şey var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Selen Ansen bizimle birlikteydi bugün. Arter'in küratörü, onun hayata geçirdiği birbirinden çok farklı ama her ikisi de derinlikli iki sergiyi gündeme getirdik. Selen, görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar.
Görüşmek üzere Çelen. Çok teşekkür ederim davetin için.
Hoşçakalın.